Ayrım 9, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 85. Kahvehaneden Mehmet çıkıp şemsiyeyi açtığında Demet Tül'e yaklaşıp dikkat kesildi. Önce çıkan şişman adam kahvecinin elindeki şemsiyeyi aldı, çevreyi kolaçan ediyordu. Yanına gelen iri yarı genç adam şemsiyenin altına girmedi, yine gökyüzüne baktı. Muhtar kendi şemsiyesini açarak dışarı çıktı. Demet telaşla seslendi. ''Baba, çıkıyorlar!'' Beyaz saçlı, kısa beyaz sakallı adam yanına geldi. Tülü aralamadan kızıyla birlikte üç adamın meydandan evlerine doğru gelen yokuşu inmelerini seyretti. Demet sordu, ''Kim acaba bunlar? Bir şeyler oluyor.'' Babası sürekli elinde olan büyük tesbihi çekerek yabancı iki adama dikkat kesildi. Tarikattan olanları hemen tanırdı, bunlar onlardan değildi. Demet'in tedirginliği büyümüştü. ''Bizim için getirmiş olmasınlar. Yine bir kötülük düşünüyorlar kesin. Ne yapacağız baba?'' Yaşlı adam tesbihini daha hızlı çekmeye başladı. Endişelendiğinde hep böyle yapardı. Ama kızını sakinleştirmeye çalışarak konuştu. ''Artık bize bir şey yapamazlar. Koruma altındayız. Annenlere sakın söyleme. Bir de onlarla uğraşmayalım.'' Babanın kızından söz almasına gerek yoktu, hiç sözünden çıkmazdı. Yaklaştıkça iki yabancının yüzleri belirginleşiyordu. Şişman adamın dudaklarının yanından çenesine sarkan bıyıkları ülkücü olduğunun işaretiydi. Siyah uzun paltosunun içinde uzaktan karanlık görünen iri yarı genç adamın yakışıklı yüzünde her adımda küçük çukurlar beliriyordu. Çiçek bozuğuna rağmen küçük burnu, kısık gözleri, hafif öne çıkmış üst dudağı ve güçlü çenesiyle yakışıklıydı. Yaşlı adam yokuşun bittiği evlerin önüne kadar gelip sağa sapan üç adamı dikkatle seyretti. Birkaç adım uzaklaşmışlardı ki muhtar onların penceresine dönüp baktı. Kara şemsiyenin altında daha da karanlıktı yüzü. Yaşlı adamın tülün arkasından onları izlediğini biliyordu. Köşeyi döndüklerinde gri, dev, dikdörtgen bina göründü. Küçük beldeye tezat bir büyüklükte ve çirkindi. İhtişamı kadar bakımsızdı. Üzerinde karanlık bulutlar hızla akarken çevresindeki küçük iki katlı evlerin üzerine devrilecek gibiydi. İlk üç kat düz duvardı. Sonrasındaki beş katta ise küçük deliklerden farksız onlarca pencere vardı. Küçük pencereden dışarı bir perde fışkırdı, bir karartı küçük bir bez silkeledi. Terk edilmiş görünen binanın içinde hayat olması Erdal'ı şaşırttı. ''Bu bina ne?'' diye sordu. Muhtar şemsiyeyi omzuna dayayıp binaya baktı. Kapısız bir kalenin karşısında kala kalmış görünüyorlardı. ''Burası tekstil fabrikası olarak yapıldı ama iş çıkmayınca depo oldu.'' Erdal sorusuna yanıt verilmediğini vurguladı. İçinde insanlar var. Muhtar açık pencereye bakarak devam etti. Boş odalarına bazı garibanlar yerleşti. Ev iş buluncaya kadar burada kalıyorlar. Buradaki evlerde oturanların akrabaları filan, sevabına yani, öyle 3-5 kuruş para veriyorlar. Muhtar bunları anlatırken rahattı. Hatta sessiz durarak bir soru daha bekledi. Erdal devam etmedi ama garip binanın gizemi bitmemişti. Muhtar şemsiyesini indirip bir sokağa girdi. Erdal yürürken Adnan durmuş binaya bakıyordu. Anlaşılan bu garip dikdörtgen şato onun için de gizemliydi. Binanın arkasından ince ışık parladığında binanın kasveti katlanmıştı. Adnan korku filmi gibi diye düşündü. Erdal yakasını kaldırdı, paltosunun içine çökmüş gök gürültüsünü bekledi. Ses uzaktan gelince tuttuğu nefesini bıraktı. Yağmur damlalarının arasına alnındaki terler karıştı, ağzı kurudu. Bir an önce bir binanın içine girmeliydi. Muhtar yağmur damlalarının sarktığı tel örgüden kapıyı itip açtı. Kapının üzerinde Kara Dicle Spor Tesisleri tabelası sallanıyordu. Tesislerin geniş bahçesinde tel kafesin içinde bir halı saha, hemen yanında basketbol sahası vardı. Erdal muhtarın onları buraya yalnız konuşmak için değil, beldelerindeki olanakları göstermek için getirdiğini anladı. Muhtar tesisteki tek katlı binaların yanından geçerken konuşuyordu. Burası kütüphane, toplantı odaları. Muhtar bilardo, masa tenisi salonu ve muhtarlık bürosu olduğunu söylediği tek katlı geniş binanın önünde durdu. Girişin ardından koyu yeşil bir halı yeri kaplamıştı. İçeride dört genç bilardo oynuyordu. İki yabancıyı görünce ıstakalarına yaslanıp dikkat kesildiler. Muhtar ilgilerinden rahatsız olduğunu belli eden bir tonlamayla konuştu. ''Selamün aleyküm gençler, siz oyununuza bakın.'' Gençler zoraki bir şekilde bilardo masasındaki rengarenk toplara döndü. Muhtar arkasına basarak dışarıdaki yağmura ve soğuğa göre çok ince ve eski ayakkabılarını çıkartıp besmeleyi de içeri girdi. Erdal ve Adnan'ın duraksadığını fark edince ''Burada tesislerimize ayakkabıyla girilmez.'' dedi. İki yabancı nemli ve soğuk zemini ayaklarında hissederek muhtarı takip etti. Muhtar küçük bürosundaki sandalyeleri iki polise işaret edip masanın ardındaki makam koltuğuna dar ucuz ve koyu yeşil ceketinin dikişlerini zorlayarak oturdu, masaya kollarını dayayarak konuştu. ''Beldemiz böyle işte, her şeyimiz var. Sahalarımız, kütüphanemiz, bilardo masaları bile var gençler için. Şimdi soğuk biraz ama yazın göreceksiniz. Burasını gençler hep doldurur.'' Adnan şişman bedeninin altında neredeyse kaybolan küçük sandalyeden kalktı. Pencereye doğru yürüyüp tesisin hemen ardından başlayan tepenin zirvesindeki dev binayı seyre daldı. Erdal sözü alıp almaması gerektiğini kestirmeye çalışırken Adnan sırtını döndüğü muhtara sordu.
''Muhtar, sen şimdi bize düzgün anlat bakalım, burası ne menem yer böyle. Ama kooperatif filan diye maval okuma, neyse doğrusu onu söyle.''
Muhtar cebinden tesbihini çıkartıp önce küçük bir dua mırıldandıktan sonra sesini inceltip kibarlaştırarak devam etti.
''Bakın burası yasa dışı bir yer değil. Siz tarikat dediniz, şeyh dediniz ama yasal statüsü kooperatiftir burasının. Şirketi var, gelir gider defteri var, izinleri var. Ama diyorsanız ki inançları aynı insanların bir yerde toplanması suçtur, ben biliyorum değildir.''
Adnan küçük sandalyesine geri dönmüştü. Muhtarın kibar ama iddialı çıkışından rahatsız görünmüyordu. Yine de sesini yumuşatmaya hiç niyeti yoktu.
''Sana suçlayan oldu mu? Ama devletin polisine yalan beyanda bulunmak suç.'' dedi.
Cebinden Ayşe'nin fotoğrafını çıkartıp masaya koydu. Parmaklarının ucuyla muhtara doğru itti.
''Eğer bu kız buralarda bir yerdeyse ve sen yalan söylüyorsan vay haline. Sen devletin görevlisisin. Bir görevin de polise yardımcı olmak. Ama biz bu kızı burada bulursak ve senin yalan söylediğin ortaya çıkarsa mahpushanede açarsın gözlerini.''
Muhtarın yüzü kızardı ama Erdal kızgınlıktan mı korkudan mı anlayamadı. Önüne itilen resme hiç bakmadan konuşunca anlaşıldı.
''Bakın, burada olsa görürdüm, size de söylerdim, niye gizleyeyim? Senden, devletten korkmasam Allah'tan korkarım ben. Bizde yalan olmaz, en büyük günahtır.''
Muhtarın kızgınlığını ve sert çıkışını iki polis de beklemiyordu. Adnan bıyıklarını ovarak öfkesini bastırmaya çalıştı ama o hiçbir zaman geri adım atmazdı.
''İnşallah doğru söylüyorsundur muhtar.'' dedikten sonra gözlerini üzerine bir süre dikip sessiz durdu.
Muhtar kızarmış suratını eğmeden ve Adnan'ın gözlerinin içine bakarak karşılık verdi. Erdal eksik kalan soruları tamamlamak için kendi zamanının geldiğini düşündü. Sorularında, ses tonunda ve hareketlerinde ne bir kızgınlık ne de gerilen ortamı yumuşatma isteği vardı. Küçük not defterini masaya koyup açtıktan sonra sordu.
''İsmet Maden, yani şeyh burada mı oturuyor?''
Muhtar dik bakışını Erdal'a çevirdi. Biraz önceki ılımlı misafirperver halinden eser yoktu. Hatta tehditkar görünüyor ve isteksiz, kısa konuşuyordu.
''İsmet Maden burada değil, şehir dışına gitti. Bugün yarın gelir herhalde.''
Erdal muhtarın formalite yanıtlarını açmak için çaba harcamadan devam etti. Onunla görüşmemiz lazım. Bizi mahkeme kararlarıyla uğraştırma. Gelince bizi ararsın. Erdal not defterindeki bir kağıda adını soyadını ve telefon numarasını yazıp muhtara uzattı. Muhtar kağıda bakmadan ceketinin iç cebine koyarken ''Başka sorunuz yoksa namaza gideceğim.'' dedi. Spor tesisinden çıktıklarında muhtar hızlı adımlarla yürüyordu. Arkasındaki iki polis çiseleyen yağmura aldırmadan durdu. Birlikte dev gecekondu kalesine baktılar. Bir küçük penceresinde kurumaya bırakılmış beyaz çarşaf dalgalanıyordu. Büyük şemsiyenin altında kaybolmuş kısa boylu muhtar onları bekledi. Meydana çıkan yokuşu hiç konuşmadan tırmandılar. Otomobillerine binmeden önce Adnan son hamlesini yapmak için ileri atıldı. Muhtarın geri adım atmak isteyeceği kadar yaklaşıp konuştu. ''Yarın bizi ara. Şeyh gelse de gelmese de ara ve ne zaman geleceğini söyle.'' Muhtar boyun eğmedi. Allah'a emanet olun diyerek sırtını döndü ve caminin avlusunun dar kapısından içeri girdi. Beyaz saçlı ve sakallı adam pencereden iki yabancı ve muhtarı izlemişti. Şişman adamın muhtara diklenişini meydanın aşağısındaki evinden bile anlayabilmişti. Bu iki yabancının tarikatın adamı olmadığını düşünmeye başladı. Derin bir nefes alıp dua mırıldanırken iri yarı genç ve yanındaki şişman adam otomobillerine bindi. Otomobilleri yokuşu inerken camideki cemaatten birkaç kişi dışarı çıkıp polisleri gözden kayboluncaya kadar izledi. Muhtar ve üç kişi daha caminin avlusundan çıktı, onun evine bakıyorlardı. Muhtarın karanlık yüzünü ve tehdidini seçebiliyordu. Neler olduğunu bilmiyor ama belli ki tarikat yine onu sorumlu tutuyordu. Perdeden küçük adımlarla geri çekildi. Korkusunu dualar mırıldanarak yenmeye çalışıyordu. Savcı ve emir müdürün izleyeceğini öğrendikten sonra Gürkan için Albay Torullu'nun sorgusundan duyacağı zevk yok olup gitmiş, yerini bir sınav heyecanı almıştı. Mustafa'nın ketum ifadesizliğinin eşliğinde sorgu odasına yürürken hatırladı Aslı'yı. Acaba lokantaya gelmiş miydi? Orada olmadığını görünce küser miydi? Sorgu odasının kalın kapısının ardında dururken burayı hiç sevmediğini bir kez daha düşündü. Zaten insanların sevmemesi için baskı ve korku için özenle yapılmıştı. Çırılçıplak bir yerde. Birkaç küçük sandalye sorgu odasının ortasında duruyordu. Sandalyelerin kollarından küçük iki sehpa çıkmıştı. Onların karşısındaki demir masa da işlevini aşan en ufak bir estetiği olmayan sadelikteydi. Küçük odanın daha uzak köşesinde hayattan bezmiş haliyle katip polis duruyordu. Kireç beyazı duvarda sadece devletin gözü bir güvenlik kamerası asılı duruyordu. Tavanlar polisin karşısında köşe sıkışmışlığı anlatacak kadar alçaktı. İki polis masanın arkasına geçip dosyalarını açarken yüzsüz ve avukatının karşılarında sert geçecek dövüşe hazır bir halleri vardı. Yüzsüz bacak bacak üstüne atarak direncini ortaya koyuyordu. Avukatının zanlı olmamasına karşın ondan daha zayıf bir hali vardı. Devletin karşısında olmaktan çok yüzsüzün yanında olmaktan tedirgindi. Gürkan soru dosyasındaki sayfaları bilerek yavaşça çevirdi ve uzun bir sessizlik doldurdu sorgu odasını. Her zaman bir savaş olan iletişimin en çıplak arenasıydı burası. Yüzsüz albay sessizliği avukatına dönerek bozdu. Sen hiç karışma. Avukat otoriteye boyun eğdi. Yüzsüz yeniden bir komutan olduğu ortamı yaratmıştı. Kendisine tabi olan bir kişiyi küçücük odaya sığdırmış ve gücünü hissettirmişti. Gürkan bu gücü yıkmak için yapması gereken en önemli hamlenin Güneydoğu'da yaptıkları olduğunu düşündü. Kimlik tespitini yapıp standart soruları sıraladıktan sonra sorguya başladı. Onunla ilişkilendirilen 1993, 1994 ve 1995 yılında Güneydoğu'da öldürülen onlarca kişinin isimlerini tek tek saydıktan sonra sordu. ''Bu cinayetlerle bir ilginiz var mı?'' Çenesinin altında katlanmış üç tane gıdısıyla bir ölü gibi hareketsiz Gürkan'ın gözlerinin içine baktı. ve hiçbir duygu kırıntısı, ne kızgınlık, ne pişmanlık, ne de devlete sitem olmadan bir robot gibi konuştu.
Hiçbirini tanımıyorum. Bu olayların dosyaları Şırnak'ta görev yaptığım dönemde önüme geldi. Araştırıldı ve failleri bulunamadı.
Gürkan bu kişilerin öldürülmesinde yüzsüzün rolüne dair ifadeleri mümkün olduğunca kısaltarak okudu ve sordu.
Bu ifadeler hakkında bir diyeceğiniz var mı?
Berber kadar yalın sesiyle yanıt verdi.
Yok.
Tek kelimenin bu kadar sert ve çıkmaz olduğunu hayatında ilk kez hissetti Gürkan. Diyalog savaşındaki sessizlik karşısında eli kolu bağlıydı. Profesyonelliğinin dizginleri boşalacaktı, tuttu. İlçe komutanı olduğunuz dönemde itirafçı bölücülerin kullandığı bir beyaz Renault araç var mıydı?
Yoktu.
Tek kelimelerle sinirleri geriyor ve hiçbir yanıt vermiyordu yüzsüz. Hisleri yoktu ki korkusu olsun. Daha önce girdiği sorgularda elindeki tek gücün karşısındakinin korkusu olduğunu o zaman anladı genç polis ve yılgınlığa düştü. Silahsızdı. Albay onun çaresizliğiyle alay ederek ve ifadesiz yüzünle bunu gizleyerek zaferini ilan ediyordu. Ama söylemek istedikleri olmalıydı. Bunun için susma hakkını kullanmamıştı. Çünkü ihanete uğradığını düşünüyordu. Emekli albay onlarca yıl devletti ve şimdi ise devlet tarafından sorgulanan bir zanlı ve devlet için yaptıklarından dolayı sorgulanıyordu. Uğradığını düşündüğü adaletsizlik onun tek kelimelik kilitlerini açabilirdi. Bu belki de şu anki tek hissiydi. Gürkan bunları düşünüp devletin odadaki gözü ve kulaklarına şahit olduğu yenilgisinden kurtulabileceğine inandı. Belki hissiz adamı en zayıf yerinden vurarak kızdırabilirdi.
Sözde devlet adına cinayetler işleyerek, köyleri yakarak, bölücü terör örgütünün taban bulmasını ve güçlenmesini sağlamaktaki amacınız neydi?
Bazen kelimeler kurşun kadar ağırdır. Hedefini bulduğunda devasa suskunlukları bile darmadağın eder. Gürkan yaratılacak korkudan sonra en büyük gücün suçlamak olduğunu o an öğrendi. Yüzsüzün şişman büyük yüzüne saldırısının bir izini görebilmek için dikkatli baktı. Ne kaşı kıvrıldı, ne dudakları büzüştü, ne de yüzündeki yağlar gerildi. Avukat aldığı emre rağmen dayanamadı. Biraz önce sorularının yanıtsızlığı karşısında ezilen polise gücünü geri verecek çıkışı bağırarak yaptı.
Bu nasıl bir soru? Yıllarca terör ile savaşmış, gazi olmuş, şerefli bir Türk subayını bölücülükle suçlayamazsınız. Müvekkilim gönüllü olarak yıllarca Güneydoğu'da görev yaptı ve bölücülere karşı savaştı. Kendisi onlarca cesaret madalyasının sahibidir.
Avukat kendisinden binlerce kat üst rütbedeki müvekkilinin eli yavaşça havaya kalkınca sustu. Albay Torullu'nun aslında nefret ettiği bu soruya ihtiyacı vardı. Gürkan'a göre memleket aşkına harcandığına inandığı ömre yapılan haksızlığa cevap verme hakkını yaratmıştı ve sessiz kalamazdı. Oysa yanılıyordu. Yüzsüz albay Gürkan'ın o an gurur duyduğu zekasının öngöremediği bir konuşma yapacaktı. Aydınlık ışığın altındaki şişman yüzünde sadece dudakları kıpırdadı.
O dönem oradaki insanlara devleti tarif et deseler beni anlatırlar. Hiç beni görmeyenler, bakmaya cesaret edemeyenler de öyle anlatır.
Biraz susarak konuşmasının ağırlığını odaya doldurdu. Dudaklarının kenarında katılaşmış beyaz salyaları baş parmağıyla sildikten sonra devam etti.
Neden? Çünkü devletin ruhu duygusu yoktur. Çarkları insandan bir makinedir. Herkes onun insanlar için var olduğunu sanır ama değildir. İnsanlar onun için vardır. Aslında hiç kimse yönetmez onu.
Gürkan afallamıştı, şaşkındı. İçinden insan çıkmayan adamın cümlelerini anlamaya çalışıyordu. Albay adaletsizliğe tepkisini koymak için değil, felsefesini yapmak için kullanmamıştı susma hakkını. Gürkan sadece otoritesini kaybetmenin telaşıyla atıldı.
Soruma cevap ver.
Albay onun bu çıkışını yanıtlıyorum diyerek geçiştirdi ve hayatını adadığı devleti anlatmaya devam etti. Ama hep bazı zavallılar onu ele geçirebileceğini zanneder. Buna aslında o izin verir, sonra ihtiyaçları değişir ve kendisini ele geçirdiğini zannedenlerle ellerini yıkar. Kirlerinden arınır, çarklarını temizler, insanları harcar yani. Bütün günahları onun emirlerine uyanların üzerine yıkar, sonra bazı aptallar, bu kelimeyi bile bir aşağılama ya da öfkeyle söylemedi, benim gibi kodese tıkıldığında ben devlete hizmet ettim, ben kahramanım filan der. Tarif ettiklerinden biri yanındaki avukatıydı. Bütün ulvi amaçları yıkılmış bir zavallıydı. Biraz karakteri olsa odadan çıkıp giderdi ama komutanının karşısında bunu yapmaya cesaret edemedi. Oturduğu rahatsız sandalyede küçülüp kaldı. Gürkan da kendisini avukattan çok farklı hissetmiyordu. Karşısındaki zanlıdan daha güçlü olduğuna kendini inandıramamıştı. Ona hayranlık duyduğunu kendisine itiraf ediyordu içinden ama tekrar sert çıkıştı. Soruma cevap ver. Yüzsüz katip polise dönerek, söylediklerimin eksiksiz olarak sorgu tutanağında yer almasını istiyorum dedi. Katibin klavyeye tuşladığı sözlerle ilgisi yoktu ama yüzsüzün yıkılamayan karizmasına tabiydi ve her zamankinden daha hızlı kelimeleri yakalıyordu. Sadece bir an önce sorgunun bitmesini isteyen ruh hali albayın gücü karşısında kaybolmuş ve kendini işini en iyi yapmak motivasyonunun içinde bulmuştu. Mustafa tek kelime etmeyerek kendini gizliyor, en sert vuracağı anı bekliyordu. Ama karşısındaki sorgu ustasına karşı bunu yapabileceğinden emin değildi. Albay Torunlu'nun şovuna katlanmak zorundaydı ve o felsefesine devam etti. Şimdi sizi kullanıyor, kendine yeni bir yüz yaratıyor. Kalemle badem bıyıklar çiziyor dudaklarıyla burnunun arasına, yeni çarklar örüyor kendine. Gürkan yüzsüzün kazandığı hakimiyeti yıkmak için onu küçümseme hamlesi yaptı. Bana bak. Karşında o cahil köylüler yok artık. Rol kesmeyi bırak. Gidince cezaevindeki arkadaşlarına anlatırsın bunları. Soruma cevap ver. Bölücülerle işbirliği yaptın mı? Albay kayda geçen felsefesiyle yetinmişti. Katibe tekrar ciddiyetle baktı. Aslında bu odadakilerle değil, kendi kafasında yarattığı devletle konuşmuştu. Bu ruhsuz makinenin kayıtlarına onun hakkında düşündüklerini yazdırmıştı. Onu aptal yerine koyamadığını göstermişti. Karşısındaki çömez polisin sorusunu bir ders vererek cevapladı. Hayır, teröristlerle işbirliği yapmadım, bölücü değilim, devletin emrettiklerini yaptım. Azmettiricim devlettir. Senin de işi bittiğinde beni, söylediklerimi hatırla. O zaman belki anlarsın.
9. ayrımın sonu. Sayfa 95.